Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu Abdurrahman Sarmış Bey. Abdurrahman Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Abdurrahman Bey enfeksiyon hastalıklarıyla ilgileniyor.
Mikrobiyoloji
ve enfeksiyon hastalıkları. Şimdi Abdurrahman Hocam, son devirde çok popüler bir konudan bahsedeceğiz. Ebola virüs diyeceğiz bugün.
Evet, inşallah.
Ama başlamadan önce şöyle bir irdelesek olayı, bir çerçevesini çizsek istiyoruz. Yani her şey böyle bir liseli öğrencilerin esprisi var ya, her şey bir toz ve gaz bulutuydu, dünya öyle oluştu diye başlıyorlar. Biz de oradan bir başlasak. Şimdi mikrop var. Mikropların bakterisi, mantarı, virüsü, paraziti var kabaca.
Evet.
Virüs hastalıklarından bahsediyoruz, öyle mi hocam?
Evet hocam.
Nedir kabaca bu virüs hastalıkları, neye denir, özellikleri nedir, diğer mikroplardan ayıran özellikleri nelerdir?
Şimdi virüsler yani kainatta bulunan en küçük mikroorganizmalardan birisi ve bunlar yaşaması için bir konak, bir hücreye ihtiyaç duyan varlıklar. Yani bir hücre olmadan, onun içine girmeden çoğalayamıyorlar, yaşayamıyorlar.
Ha, hastalık başına canlılığını sürdüremiyor. Bakteriler sürdürebiliyor mu?
Bakteriler sürdürebiliyor nispeten. Ama onlar da tek hücreli. Onlar da konağa çoğunlukla ihtiyaç duyuyorlar. Fakat virüsler mecbur, yani zorunlu. Ve virüsler mesela hastalıklar dediniz, virüs hastalıkları. Baktığımızda mesela bir grip hastalığı. Bunu yapan bir virüstür.
Evet.
Ondan sonra ne bileyim rotavirüs dediğimiz mesela ishal
mikrobu. Menenjit yapar.
Menenjit yapan virüsler var. Beyni tutan ciddi bir hastalık yapan virüsler var. Virüslerin şöyle bir sıkıntı var. Tedavide mesela bakterilere antibiyotik verebilirken antibiyotikler asla virüsleri etki etmiyor. Hı hı. Onların özel antiviral ilaçlar var. Antivirüs, viral dediğimiz özel ilaçlar. Ama hepsine karşı etkili değil. Çünkü virüsler tanımamız daha geç olmuş bakterilere nispeten. Ve daha geç tanıdığımız için tedavi de daha zor olduğu için daha az elimizde
Peki,
imkan var.
Ümitli miyiz şimdi Abdurrahman Hocam o zaman? Yani, ilerleyen yıllarda antiviral tedavilerde bulunabilir mi?
Yani virüs üstüne göre bulunmakta. Mesela hepatit C'de şu an çok güzel umut vadeden gelişmeler olmakta. Hepatit B'de olmakta.
Ama şimdi hocam umut vadeden gelişmeler olmakta ama AIDS hastalığını yapan HIV virüsü virüstür. Evet, evet. Oldunuz mu maalesef ölürsünüz.
Yani
neredeyse %100'e yakın.
Ama hemen değil. En azından değil. O 10-20 sene yaşam vakalar.
Hepatit B, hepatit C. Evet, Allah muhafaza öldürmez kısa vadede ama ömür boyu tedavi edilemez. Nezlelerde bile tedavi etmekten aciziz.
Evet.
O zaman virüslere karşı tedavide tamamen elimiz kolumuz bağlı.
Şu an aynen öyle. Yani nispeten hani antiviral ilaçlarımız var ama bir bakteri enfeksiyonu gibi tedavi edemiyoruz maalesef.
Yani tedavisi şu antibiyotiktir. Al 7 gün kullan düzel diye bir şey yok.
Yok maalesef.
Yok. Peki şimdi bunların arasında yeni bir icat çıktı. Önce grubun adını söyleyelim. Viral hemorajik ateş yapan virüsler.
Evet hocam.
Nedir bu viral hemorajik ateş, ne demek bir kere?
Hemoroji kanamadan, yani Latince ismi kanamak, kanama diyebiliriz. Bunlar ne yapıyor? Etken olduğu hastalıklarda kanamaya sebep oluyor. İç organlarda kanamalara sebep olduğu ve organ yetmezliğine sebep olarak ölüme sebep oldukları
için. Peki nasıl
için
kanama yapıyorlar? Damar duvarları mı zedeliyorlar?
Evet. Yani yayıldıktan sonra yani bir bakterilerde hani sepsis diye bir durum vardır. İyice yayıldıktan sonra her yeri sarar. Çünkü bütün organlara gidebilir damara yerleşti mi. Bu virüslerde o şekilde virüs damarda çoğaldığı zaman kanamalara sebep olmakta. Dik dediğimiz dissemine intravasküler koagülasyon, yani tüm damarın içinde
sonu oluyor zaten.
Artık evet o aşamalarda hipotansiyon, şok, ölüme
maalesef
kadar
gidebilmekte. Meşhur bir keneden bulaşan Kırım Kongo kanamalı
evet,
ateşi vardı.
Kırım Kongo hemorajik ateş. Yine bundan başka hantavirüs, Rift Vadisi ateşi. İlk bulunduğu yere göre isimlendirilmiş hocam. Bunlar daha çok
Venezuela ateşi, mesela
Venezuela,
ateşi
Brezilya, Bolivya, Arjantin, Lhasa ateşi.
Peki her memlekette başka bir mikrop mu yapıyor bu aynı tabloyu?
Evet, bunların hepsi farklı bir virüs. Hatta bazen aileleri de farklı. Ebola'nın mesela sahip olduğu, içinde ait olduğu aile farklı bir aile. Bu mesela Ebola'da bulunduğu yerin adı, ilk görüldüğü nehrin.
Öyle mi?
Evet, oradan geliyor. Hani Arjantin, Bolivya vesaire diyoruz ama Ebola şu an çok salgın yaptığı için göz önüne çıktı. Dünya çapında çok yayıldığı için. Ama mesela daha önceden vardı, yani hani isim olarak da bu bir nehrin isminden gelmekteydi.
Tabii şimdi şöyle, biz mesela Kırım Kongo kanamalı ateşini çok önemsiyoruz. Gündemimizde var. Herkes iyi kötü duydu ama bir Arjantin'in de bundan haberi yok muhtemelen. Evet. Ama Arjantin'de de işte Arjantin hemorajik ateş diye bir mikrop var.
Evet var. Enteresan. Bunlar işte virüs olduğu için mesela Kırım Kongo'da hemorajik ateşi keneden bulaşmakta, kene ısırıyla bulaşmakta. Bu da yine bölgesel olarak değişmekte ama bizim ülkemizde o daha çok sık görüldü. Adı zaten Kırım. Yani ilk
evet.
Kırım ve Kongo'da
1945 civarı yanlış bilmiyorsam Kırım'da bir görülmüş. Evet. Bir müddet sonra da Kongo'da görülmüş. Ya da önce biri sonra biri. O yüzden ikisini bir arada kullanmışlar herhalde isim olarak.
Evet. Bu ülkemizdeki özellikle yaz dönemlerinde piknik vesaire dönemlerinde çok ciddi korkulan bir durum oluşmuştu. Hatta kaybettiğimiz doktorlarımız da oldu. İğne batması, hastadan iğne batması vesaireyle. İşte bu neden tedavimiz maalesef yok bunlarda henüz.
Hep destek tedavisi deyip kalıyoruz.
Evet, vücudu destekliyoruz. Yani en büyük tedavi vücudun kendisi. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu askerler, immün sistemi, bağışıklık sistemimiz.
Eğer o vakte kadar yıpratmadıysak, çökertmediysek.
Evet, bu yüzden kendimize iyi bakmamız çok önemli. Özellikle bu ahir zamanda, bu hastalıkların arttığı zamanda.
Ama aslında hani biz şöyle diyoruz. Yeryüzünde işte ulaşım kolaylaştı. İşte insanlar çok fazla birbiriyle iş yapıyor. Dünya küçüldü. Aslında belki onun sonucu bu direkt.
Evet.
Yani. Yoksa Arjantin'le de biz çok içli dışlı olsak Arjantin hemorajik atışı da bizde de görülüyor olacaktı.
Bugün yani Afrika bizim komşumuz gibi. Ben mesela memleketime otobüsle 10 saatte gidiyorsam
Afrika'ya 4 saat, 5 saat, 6 saatte
uçakla birçok yerine gidilebiliyor.
Şimdi hocam o zaman şöyle çizdik çerçeveyi. Virüs cinsi bir mikrobumuz var. İnsandan insana çok kolay bulaşabiliyor ve tedavisi olmayan bir cins mikrop.
Evet.
Çok basit nezlelerden başlayıp çok öldürücü menenjitlere kadar gidebilen bir tablo yapıyor.
Evet.
Bu ailenin yaptığı hastalık gruplarından biri de insan vücudunda kanamaya neden olan hastalıklar grubu.
Evet.
Bu grupta da onlarca mikrop var ama en meşhuru Kırım Kongo bizim için. Bir de Ebola.
Evet.
Şimdi Ebola'yı daha geniş konuşacağız bugün ama bence birazcık şu Kırım Kongo kanamalı ateşinden bahsetsek. Nasıl bulaşıyor, nasıl tedbir alınıyor, vücutta nasıl zararlar veriyor?
Keneyle bulaştıktan sonra yine
hasta olan kene mi mikrobu bize bulaştırıyor, taşıyıcı olan kene
taşıyıcı olan keneler bulaştırıyor.
Kenenin kendisi rahatsız değil bu
Yok,
durumda.
Kene gayet rahat, kendi dolaşıyor.
Direkt bize zarar.
Bize zarar veriyor. Hasta şimdi onun da tabii inkübasyon süresi var. Belli bir zamandan sonra ateş ortaya çıkıyor. Bu hastalıklarda zaten viral hemorajik ateş diyoruz. En büyük belirleyici semptom yani bulgu ateş. Eğer hastada ani bir ateş gelişiyorsa, açıklanamayan, sebebi bilinemeyen bir ateş gelişiyorsa, bunun yanında grip benzeri böyle halsizlik, kas ağrıları vesaire gelişiyorsa, bazı vakalarda bulantı, kusma, ishal de eşlik edebiliyor. Oluyorsa bu, genel olarak viral hemorajik ateşler hep bu şekilde başlıyor. Bunlardan şüphelenmek gerekiyor. Tabii kimden? Özellikle öyküsü olandan. Yani mesela bir kene ısırığı öyküsü varsa, seyahat öyküsü varsa.
Ya da tam tersi işte Kırım Kongo kanamalı ateşine maruz bir hastaya müdahale etmiş kişiyse.
Aynen. Ailesinde böyle bir hasta varsa.
Kişiden kişiye de bulaşıyor
evet,
yani.
Evet, o da var. Bu şekilde yayılabiliyor ve ciddi hastalıkları sebep olabiliyor. Ülkemizde özellikle Karadeniz'e yakın bölgelerde daha çok görüldü. Sivas,
bir bu Samsun, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane.
Evet, o civarda daha havzası, sık görüldü.
Bir de Çorum civarında bildiğim kadarıyla böyle bir geniş yaygınlık vardı bu hastalık açısından.
Evet, bu Kırım Kongo kanamalı ateş açısından evet bu şekilde.
Meşhur bölgeler onlardı yani.
Evet.
Genel yaklaşımımız gayet basitti ama onda. Sıkıntıyla gelmiş, keneyi üzerinde bulmuş hastadan profesyonel bir şekilde kene kolu bacağı koparılmadan çıkarılacak.
Evet.
Üzerine gaz yağı bilmem ne vesaire dökülmeyecek. Yeni icatlarda bulunulmayacak. Arkasından bir normal kan tahlili alınacak kan sayımı. Bir hafta sonra bir kez daha kan sayımı alınacak. Ve arada tedavi kullanılmayacak.
Evet. Keneyi çıkarırken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü koparırsanız içindeki o virüsü
zehri
boşaltacak. Ve bulaş riski daha da artacak eğer varsa tabii. Hmm. Bunun yanı sıra işte destek tedavisi var. Yani bu yakalandıktan sonra teşhis konulursa vücudun immün bağışıklık sistemini destekliyoruz. Üzerine bazen başka bakteri enfeksiyonlar binebiliyor bu hastalıklarda. Onların tedavisi yapılıyor eğer mesela zatürre gelişmişse ya da ishal gelişmişse vesaire. Bunun yanında tansiyonu düşükse işte serum gibi takılıp işte vücut sıvıları desteği,
kan desteği
gerekiyorsa, kan çok düşükse onlar gerekiyor. Bu şekilde yani elimiz kolumuz bağlı. Direkt mikrobu öldürücü bir tedavimiz yok.
Yok. Peki şimdi buradan başlayarak Ebola virüs diyelim.
Evet.
Abdurrahman Hocam. Nedir bu Ebola virüs?
Ebola virüs şimdi normalde çok nadir görülebilen ama ölümcül seyreden bir hastalık. Ama salgın yaptığı zaman tabii nadir olmuyor. Daha çok kimde hastalık yapıyor bu virüs? Sadece insanlarda ve insanların bulunduğu primatlar dediğimiz memeliler grubunda. Yani etkiledi sadece maymunlar, goriller, şempanzeler ve insan. Hastalık yaptığı varlıklar bunlar sadece.
Peki. Tarihçesi ne Abdurrahman Hocam? İlk ne zaman tanık olmuş? Ebola virüsü ne zaman kimliği çıkmış yani?
1979 yılında işte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin oradaki Ebola nehrinin etrafında tanımlanıyor. İlk oradaki salgın sırasında tanımlanıyor. Ve ondan sonra ismi de zaten Ebola olarak konuluyor.
Ha, nehrin adını vermişler.
Evet, zaman zaman ara ara böyle salgınlar yapmış. işte 80 yılında, 90 yılında vesaire ve çok yüksek ölümcül seyretmiş.
Peki salgınlar neye bağlı olmuş? Yani ne olmuş da bir salgın başlamış?
O açıkçası tam bilinmiyor. Mesela rezervuar dediğimiz hani kaynak nedir tam olarak bilinmiyor. Mesela deniliyor ki yarasalar, hani Mert'te de hatırlarsınız.
Evet, evet.
Yarasaların olduğu düşünmekteydi. Bunda da çok büyük bir ihtimal yarasalar diye düşünülüyor. Çünkü baktığımızda şimdi bu virüsün 5 tipi var. Bunların işte yine bulunma yerine göre, ilk görünme yerine göre mesela Zaire, Sudan, Typhus yani eski adıyla fil dişi sahili virüsü, Bundibugyo virüsü gibi 5 taneden 4 tanesi insanda hastalık yapıyor. 5.'si ise insanda hastalık yapmıyor. Bunlar ilk olarak işte 1976'da saptandıktan sonra ara ara salgınlar yapıyor ve hala yani az önce söylediğim gibi doğal kaynağı bilinmiyor. Rezervuarı tam olarak bilinmiyor. En muhtemel düşünülen rezervuar yarasalar. Ya çünkü yarasalar böyle birçok hayvanın üzerinde sıçrayarak gittikleri için onu çok rahat bulaştırabiliyorlar, taşıyabiliyorlar. Maymunlar, gorilleri de onların da kanları da beslendikleri için onlara da bulaştırabiliyorlar. Tarihçisi ve genel bir bilgi olarak bunları söyleyebiliriz. Belirtileri nelerdir diye baktığımızda.
Peki şöyle diyeceğim. Kişiden kişiye bulaşma nasıl oluyor?
Onları geleceğiz. İsterseniz önce belirtilerden bir başlayayım. Belirtilere baktığımızda ateş genellikle 38.6 derecenin üzerinde. Yani 38.6'yı geçmiyorsa bu akla gelmez. Ama 38.6'nın üzerindeyse ve öykü varsa önemli bir bulgu. Ciddi bir baş ağrısı oluyor. Belki ağrı kesiciler yanıt da vermeyebilir. Ciddi bir kas ağrısı oluyor, halsizlik oluyor, ishal oluyor Ebola'la yakalananlarda, kusma oluyor, bulantı kusma oluyor ve ciddi bir karın ağrısı da oluyor bunun yanı sıra. Ve ilerleyen vakalarda daha çok açıklanamayan hemoroji dediğimiz kanamalar oluşuyor. Ve etraf mesela cildin altında morarmalar, yani ufacık bir temasta ciddi morluklar vesaireler oluşabiliyor. Tabii en önemli bulgu burada ateş. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi. Bu semptomlar ne zaman, bulgular ne zaman ortaya çıkabilir? Ebola ile karşılaştığınızdan sonraki 2 ila 21. gün arasındaki herhangi bir süre içerisinde çıkabilir. Kritik süre 21. 21'i geçtiyse çok büyük bir ihtimal Ebola değildir. Çünkü bunun bekleme süresi genellikle 21 gün ama ortalama 8 ila 10 gün denmekte.
Ama bu süre anladığım kadarıyla şu an pratik olarak Afrika'dan gelmiş bir şahıs 25 gün sonra ateşlenmişse endişe etmesin.
Evet.
Demek oluyor. Yoksa demek, Afrika'da bunu bir şey demek mümkün değil. Zaten nereden bulaştığı belli
evet,
değil.
Evet. Aynen o şekilde. Afrika'da zaten ateş yapan başka hastalıklar da sıtma gibi bulunduğu
çok
için.
Çok yaygın.
Çok yaygın bulunduğu için. Bundan başka iyileşmeye genel olarak baktığımızda deniliyor ki işte ciddi destekleyici tedavinin etkisinin yanı sıra hastanın immün yanıtı yani bağışık yanıtı da iyileşmesinde çok önemli. Ve İyileşen kişilerin yaklaşık en az 10 sene boyunca koruyucu antikorlar dediğimiz moleküller ürettikleri gösterilmiş vücutlarında. Yani bu antikor ne demek? Antikor bir nevi silah demek. Onu öldüren silah.
Ama o mikrobu tanıyan... O mikroba özel.
O mikroba özel silahlar. Bunlar işte 10 sene kadar etkili olduğu gösterilmiş.
Ha yani bir kere Ebola olduk, işte çok şükür kurtulduk. 10 senede garantisi var.
Büyük ihtimal ama ondan sonrasının yok şu an. Henüz bilinmiyor. Oraya
neyse,
da geleceğiz.
Kurtulalım, atlatalım da.
Şimdi nasıl bulaşır diye sormuştunuz. Ona bakacak olursak yine doğal hostu rezervuarı tam bilinmiyor ama yani ilk salgından kimden bulaştığı tam olarak bilinmiyor. Ancak yine bir enfekte bir hayvan üzerinden insanlara geçtiği düşünülmekte. Yani bir salgın başlıyorsa muhtemelen enfekte bir hayvan var ondan insana geçiyor. Direkt insandan başladığı düşünülüyor.
Şimdi bu hastalık bir dönem alevleniyor.
Evet.
Sonra alınan işte sterilizasyon tedbirleriyle hastaların tedavisi ya da Allah korusun kaybedilmesiyle bir duruyor. 3 sene, 5 sene ortada hiç Ebola yok.
Evet.
Bir anda birden bir daha.
Aynen öyle sporadik olarak yani sporadik terimi kullanılıyor bunun için. Ara ara salgın yapan bir virüs.
Şu anki ne kadar, kaçıncı yılındayız aşağı? Bir yıldır mı, 2 yıldır mı var son durum?
2014 yılında başladı. Yani Eylül-Ekim aylarında daha çok sıklaştı.
Peki mesela 5 yıl önce bu bir daha salgın yapmıştı. Niye hiç ruhumuz duymadı bizim bunu? Haberimiz olmadı bu durumdan.
Bu kadar yani
sayı mı azdı?
Yayılmadı. Hem belki sayı daha azdı. Şu an mesela 2 tane devam eden salgın var. Birisi Batı Afrika diye geçiyor. Birisi Kongo diye geçiyor. Mesela Kongo'daki çok daha sınırlı. Kendini sınırladı. Ama Batı Afrika şu an tüm dünyaya yayılan salgın o. Bizi korkutan o. Salgının işte seyri çok önemli. Şu an dünya çapında yaygınlaştığı için biz bugün duyduk ve tedavisinin olmaması, işte ölümlerin olması, Avrupa'da, Amerika'da daha çok bunlarda da görülmesi, medyanın da artık tedavinin de olmaması nedeniyle iyice olayı haber değerinin daha da artması bugün daha da önemli hale getirdi. Şimdi bulaşa devam edecek olursak, ilk bulaş bilinmiyor hayvan, ama büyük ihtimal hayvandan insana geçtiği tahmin edilmekte.
Günün birinde Afrika'nın, Batı Afrika'nın bir sağlık ocağında, bir hastanesinde diyorlar ki gene Ebola bulduk. Hikaye böyle başlıyor.
Evet, ama işte bir insanda bulunuyor sonuçta. Hayvanlara hepsini kontrol edemiyorsunuz yani.
Sonra
vahşi
sonra.
Hayattaki. Peki insandan insana nasıl geçiyor?
Yani
işte bizim asıl sıkıntımız o. İnsan bu, mesela Afrika'da maymun eti yiyorlar vesaire, bu tarz
yiyorlar
şeyler var.
Mı
evet
eti?
Hocam yiyorlar. Liberya'da mesela şu an ciddi bir salgın var. Çok yani acayip bir şekilde yiyorlar. Sokaklarda bile yiyorlarmış. Maymunlardan da bu şekilde bulaşmış olabilir. İnsandan insana nasıl geçiyor? İnsana geçtikten sonra direkt temas önemli. Mesela bu nedir? İşte deri ve mukoz membranlar dediğimiz özel mukoz membran nedir? Mesela göz, burun, ağız içindeki tabakalara biz mukoz membran diyoruz. Burnumuz açık, yani dış ortama açık. Ondan sonra gözümüz açık bir mukoz membran. Bunlara bir de derimizdeki böyle normalde deri bizim vücudumuz için çok önemli bir bariyerdir, koruyucudur. Birçok bakteriden, enfeksiyondan korur. Oradaki mesela bir yaramız varsa, bir kesik varsa, cildimizde bir açıklık varsa, bunlar da Ebola hastasıyla temas ettiğimizde onun salgıları, vücut sıvıları oraya girecek olursa oradan bu virüs bulaşmakta.
Şimdi şöyle bir senaryo yazsam Abdurrahman Hocam. Ebolalı biri hapşırdı, elini ağzına kapattı.
Evet.
O tükürükler eliyle temas etmişti. Geldi benim elimi sıktı.
Evet.
Ben de o sırada aklıma esmişti. Tırnağımın kenarındaki ufak bir et parçasını koparmıştı.
Evet,
bir açıklık
hocam.
Vardı.
Evet hocam.
Temas orada etti.
O açıklık varsa, o açıklığa o yani elindeki o sıvı değdiyse, onun içinde de o virüs varsa.
Peki değdiyse %100 mü bulaşma?
Çok büyük bir ihtimal yani.
Yapmayın.
%100 rakam olarak burada baktığım kaynaklarda belirtmiyordu ama bulaş
yani
yolu, bulaş yolu olarak evet bu belirtiliyor, yüksek bir ihtimal. Ve hani bu vücut sıvıları neler? Hani hastanın, Ebola taşıyıcısı, Ebola hastası olan kişinin idrarı, işte tükürüğü, teri, dışkısı, eğer kusuyorsa kusmuğu, ondan sonra mesela anne ise süt, anne sütü. Ondan sonra erkeklerde, spermlerde, bunlar da hep bulunabilmekte. Ondan başka virüs nasıl bulaşıyor? Kontamine dediğimiz objeler, şey cisimler, yani mesela iğne.
Hastanın kaşığını kullandık.
Kaşığıyla evet. Hastanın orada tabii tükürüğünden kalmış olabilir. Onlardan bulaşabilir. Bir de en çok sağlık çalışanlar arasında tehlikeli olan iğne batması.
Yani hastadan kanı aldık, çıkardı. O sırada atarken yanlışlıkla yanındaki arkadaşına değdirdi ucunu.
Evet.
Gibi.
Değince çünkü cildin bütününü bozduğu için, ciddi bir risk altında. Bundan başka yine
nefes alıp vermekle, bu odada Ebolalı biri öksürdü, tıksırdı. Ben de orada nefes aldım.
Dediğim gibi bu aerosol şeyle bulaşmıyor. Yani etraf veren mikrob gibi değil. Ama
peki,
dediğimiz gibi eğer hastanın aksırığı, tıksırığı vesairesi, sıvısı size temas ederse, gözünüze gelirse mesela, göz açık tehlikeli. Hmm. Mesela o yüzden laboratuvarda bir çalışırken böyle tehlikeli örneklerde gözlük kullanılır. Özel gözlük kullanılır. Ondan sonra burun, mesela burun mukozası yine tehlikeli. Ağız mukozası yine tehlikeli. Bunlar hep risk. Eğer sıvı gelirse, ama sadece öksürüyor, etrafta veren mikro gibi bulaşacak diye bir şey yok. O konuda hani rahat olabiliriz ama hasta dediğim gibi sıvısı geliyorsa, aksırı tıksırı geliyorsa.
Ebolalı biriyle aynı uçakta seyahat ettik, problem olmuyor o zaman.
Yani kendimize dikkat edersek, giriş çıkışta ellerimizi yıkıyorsak, hastayla temasımız yoksa, hastanın öksürüğü tıksırı üzerimize gelmemişse.
İşin esası yani, temizlik aslında.
Yani evet diye. Aynen temizlik. Bu şekilde, ama tabii günümüzde çok ciddi olmasının sebebi, mesela bir tane hasta çıktığı zaman bütün yolculara ulaşmaya çalışıyorlar vesaire.
Bu kadar ciddi mi?
Bu aslında biraz abartı. Yani hastaya bir teması olmamışsa, ama bilinemiyor yani. Çünkü şöyle, hasta mesela aksırdı tıksırdı, bir yere virüsü çıkardı. Etrafta virüs duruyor. Birkaç saat orca dış ortamda canlı kalabiliyor.
Süresi birkaç saat.
Evet.
Yani çokmuş ama Abdurrahman.
İşte birkaç saatlik bir süre var. Oraya başkası temas eder de cildinde mesela, elinde dokunur, elinde bir yara varsa işte vesaire varsa, o zaman bulaşabileceği için hastaya da, tedavisi de olmadığı için, ciddi de bir salgın yaptığı için ulaşmaya çalışılıyor.
Yani şöyle, öksürdü, hapşırdı, elini kapatmıştı. En baştaki koltuğu tutarak devam etti adam.
Evet.
O koltuğu tutan herkese
iki saat gözükmüş. Elinde yara varsa ama.
İşte
açık
birinde
bir şey varsa, evet öyle bir ciddi tehlike var. Ama işte kendinizi tabii çok panik olup da böyle eldivensiz vesaire dolaşmak da tabii o da biraz da obsesyon dediğimiz
psikiyatrik rahatsızlıklara da girmesin işler diyorsunuz.
Girmesin.
Dezenfektanlar işe yarıyor mu? El sabunları işe yarıyor mu?
Evet, özellikle en etkili dezenfektan buna karşı çamaşır suyu. Yani bir hasta mesela kanı geldi, döküldü vesaire ya da bir örneğe döküldü. Orayı hemen %10'luk çamaşır suyuyla temizlemek gerekiyor. Bunun dışında tabii kişisel hijyen çok önemli. Antiseptikler önemli. Bulaşmanın yayılması açısından tavsiye edilmekte. Bundan başka kimler risk altında? En çok risk altında olanlar Ebola hastalarıyla en yakın temasta bulunanlar ve aileleri. Yani aynı ortamı yaşayanlar.
Tabii bir uçakta bulunma evdekinin illaki bir şey bulaşır.
Sürekli en çok onlar risk altında. Bundan başka biz mesela kaynak olarak kullandığım yerde diyor ki en fazla olan yerlerden birisi de laboratuvarlar. Şöyle dikkat etmezlerse yani özellikle önlüklerini, maskelerini, eldivenlerini giymezlerse, koruyucu önlemlerini almazlarsa ciddi risk altındalar. Bundan başka hastanın işlemlerinde kullanılan medikal ekipmanlar, mesela hasta ameliyatta olmuş olabilir, bir kanaması var. Mesela yaralandı, bıçaklandı, ameliyat alınacak vesaire. O durumdaki medikal kullanılan ekipmanlar eğer düzgün steril edilmezse, tek kullanımlıksa, eğer tekrar kullanılırsa vesaire durumlarda çok ciddi riskler var. Bundan başka cinsel yolla da bulaşabiliyor. Çünkü virüs zaten spermde bulunduğu için kişilerin işte Ebola hastalığına
bulaşabiliyor diyorsunuz.
Bulaşabiliyor ve yani eğer kişi iyileşse bile, Ebola'dan iyileşse bile 3 ay boyunca cinsel ilişkiye girmemesi öneriliyor. Çünkü spermde 3 ay kadar iyileşse bile canlı kalabiliyormuş.
Enteresan. Peki Abdurrahman Hocam, bulaşma ile ilgili kısımları burada sonlandırıyoruz. İkinci kısımda klinikle birlikte devam edeceğiz inşallah. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın ikinci kısmına başlıyoruz. Kaçıran dinleyenlerimiz için ilk bölümde uzman doktor Abdurrahman Sarmış Bey ile Ebola virüsünden bahsetmiştik. Ebola virüs ve ailesinden, Ebola virüs ve benzerlerinden bahsetmiştik. Bunların virüs cinsi mikroplar olup insanlarda ateş ve kanamaya eğilim oluşturan bir grup olması ve maalesef tedavisinin imkansız oluşuyla bahsetmiştik. Şimdi Abdurrahman Hocam, ilk kısımda bulaşma yollarından bahsettik ama sonradan aklıma geldi, birkaç şeyi unuttuk aslında. Yani bilinmeyen bir kaynaktan sistem başladı, salgın başladı. Evet. Kişiden kişiye şöyle bulaşır, böyle bulaşır dedik ama mesela kedi köpekten bulaşır mı?
Evet hocam.
Evcil hayvandan, kuştan.
Şimdi evcil hayvanlar mesela Amerika'da çok yaygın olduğu için onlar merakla soruyorlar. Hemen neredeyse her evde kedi köpek bulunmakta. Şu ana kadar kedilerde köpeklerde enfeksiyon yaptığına dair bir kanıt yok.
Onlar masum yani.
Enfeksiyon yaptığına dair kanıt yok ama köpeklerde bulunduğuna dair sınırlı bir kanıt var. Sadece köpeklerin taşıyıcı.
Şüphe var diyelim.
Şüphe var diyelim, evet. Ama onların da hiçbir enfekte köpek ya da kediye rastlanmamış. Dolayısıyla onlardan bulaşılacağı düşünülmemekte. Ancak Ebola hastasının kedi köpeği ise onlarla yakın temas olmuşsa onlara da yani nasıl insanda dikkat ediliyorsa onlara da.
Bu fena, kediye köpeğe yazık. Onlar insandan alıyorlar bir de.
Evet. Onlara da dikkatli olmak lazım. Çünkü kesin olarak kedi de köpek de yapmayacak diye bir şey diyemiyoruz.
Kuşlarda bir şey var mı? Yarasa demiştiniz.
Kuşlarda bir yarasa da o da kendisi enfekte yani olmuyor. Taşıyıcı oluyor. Hmm. Bu enfeksiyonu sadece maymunlar, goriller, şempanzeler ve insanlar da yapıyor. Yarasalar sadece taşıyıcılı olarak.
Peki şimdi bu bölgede sıtma falan da çok, hani sinekle bulaşıyor. Bunun böyle bir alakası gösterilmiş mi?
Sivrisinekle alakası gösterilmemiş. O konuda yani müsterih olabilir. Afrika'ya gidip gelen olursa, Afrika'ya bilenler olursa. Bundan başka maymunlar yayabilir mi diye baktığımızda yine maymun eti yenilen yerlerde görülmekte maalesef.
Çok enteresan. İşte bana ne halleri varsa görsün diyemiyorsunuz. Adam Liberya'da maymun yiyor. Tasası dünyayı tutuyor.
Evet hocam, HIV'in bulaşması da affedersiniz burada yani çok hoş değil ama ilk bulaşı maymunun beynini yiyen yamyamlardan geçmiş yani.
İlk öyle mi çıkmış?
Evet. Maymunun beynini yiyen yamyamlardan. O mesela SIV, bizdeki hani HIV diyoruz. İnsanda human. Maymunda SIV. Ama o insana geçtikten sonra human versiyonuna geçmiş.
Yani o güne kadar bizim hiç bilmediğimiz, adını sanını duymadığımız maymunları öldüren bir mikroptu.
Evet. Geldi bugün.
Maymunla insan arası bir yaratık bunu yedi.
Evet.
Artık bu denebilir. Yani yenecek bir şey maymunun beyni.
Yiyorlar hocam böyle yamyamlar. Maalesef işte İslamiyet'ten
peki,
uzak
olmalı. Peki sonra da insan mı yemişler peki?
Daha sonra da işte onlarda hastalık yaptıktan sonra cinsel yolla da bulaştığı için hani.
Yamyamlardan yamyam olmayan insanlara.
Evet. Böyle bulaştığı düşünülmekte ama Tabii çok çeşitli spekülasyonlar da çıkıyor. Yani o yüzden onlara kesin bir şey diyemiyorum ama
yamyamların çok günahını almayalım yani.
Yamyamların böyle bir şeyi var. Yani maymun yiyorlar, bana ne diyemiyoruz. Bugün Ebola buraya geliyor işte. Yani gelebiliyor. Yani şu an çıkmadı elhamdülillah da.
Peki ilk bölümde kısaca bahsetmiştik ama mikrobu aldıktan sonra 2 ila 21 gün arası evet. bir anda hastanın ateşi çıkmaya başladı.
Evet. Bulantı sonra... kısmı var, baş ağrısı.
Ama bu klasik değil mi Abdurrahman Hocam? Nasıl ayırt edeceğiz?
İşte anamnez çok önemli. Anamnez dediğimiz hikaye çok önemli. Yani
bir Afrika öyküsü,
Afrika'dan gelen biriyle temas. Ondan sonra bir de şu var ama hasta eğer semptom göstermiyorsa, bulgu göstermiyorsa bulaşıcı değil. O anda bulaşıcı değil. Yani ateşi çıkmadan bu bulaşmıyor.
Hayır bu güzel.
Bu güzel bir haber gerçekten. Afrika'dan biri geldi. 20 gündür burada. Biz yakın temasta bulunduk mesela. Sarıldık vesaire. Bir şey çıkmadı ama daha sonra ateşi çıktı. Ebola olduğu saptandı. Ateşi yoksa eğer o anda hani bulaşma tehlikesi yok. O açıdan rahat olunabilir.
Yani yine de temasını...
Yine de tabii dikkatli olmak lazım ama hani vesvese yapılmaması açısından söyledim. Bundan başka...
Tabii zaten Afrikalıları Ebola virüsü öldürüyor. Diğerlerini de Ebola virüsü korkusu öldürüyor muhtemelen.
Evet, ciddi bir korku oluşuyor. Bu da maalesef bu ahir zamanda... Yani konulara yavaş yavaş girmek istiyorum aslında. Mesela Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yerde zina aleni bir hale gelir de yani insanlar bunu utanmadan yapacak olursa orada daha önce görülmemiş mikroplar görülür, salgınlar görülür. Mevlana'nın da bu konuyla ilgili ciddi uyarıları, hadis rivayetleri, sözleri var. Günümüzde de maalesef artık zinanın bu kadar da yaygınlaştığı bir devirde sanayileşmenin de getirdiği, iklim vesaire bozulmasını da getirdiği sebeplerle hiç yani MERS virüsü mesela daha önceki programda konuştuğumuz sadece Orta Doğu'da görülen SARS virüsü, ondan önceki ise domuz gribi vesaire gibi bir sürü hastalık çok ciddi ve hızlı bir şekilde yayılmakta. Bunlardan en önemli faktörlerden birisi de bu zina faktörü. Maalesef mesela Afrika'dan da özellikle Müslüman olmayan kesimlerinde zinanın çok yaygın olduğunu duyuyoruz maalesef. Orada hatta HIV'in önlenmesi için çok değişik faaliyetlerde bulunduklarını, zinadan korumaya çalıştıklarını duyuyoruz. Ama elhamdülillah Müslüman olan ülkelerde bu çok daha az görülmekte. Ne kadar şükretsek az Müslüman bir ülkede yaşadığımız için, doğup büyüdüğümüz için. Ama buna da sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerimize de sahip çıkmamız lazım. Bunlar sadece görünen zahiri hasarlar. Manevi hasarlar çok daha...
Manevi hasarları radyomuzun diğer programlarına bırakıyoruz diyorsunuz.
Bakalım.
Peki tanı nasıl konuyor Abdurrahman Hocam?
Tanıda laboratuvar...
Şüphe oluştu sonra.
Yani klinik şüphe çok önemli. İzole edilmesi lazım hastanın, ayrılması lazım. İzolasyon ne demek? Yani... Hasta ayrı bir odaya alınıyor.
Ama şimdi o hani birkaç tane gazetede resmini gördük ya, adamın canlı canlı tabuta koyuyorlar, değişik bir şeyler var. Şart mı o kadar?
O tanısı kesinleşmiş hastalar onlar. Hmm. Yani mesela hasta aniden kanayabilir, etrafa saçılabilir gibi durumlar olabilir. Hasta aniden aksırabilir, tıksırabilir, etrafa yayılabilir. Gözünüze geldi mesela aniden yaptı. O yüzden o önlemler gerekli. Ama tanıda en önemli şey klinik bulgular. Ama doğrulamak için de laboratuvar çok önemli.
PCR, kan tahlilini yapmak gerekiyor.
Evet, kan tahlilinde PCR'a bakılabiliyor. Hastanın dönemine göre antikor yanıtına bakılabiliyor.
Peki mesela kan aldık, gönderdik. Ne zaman sonuç çıkıyor? Hemen o gün.
Şu an ülkemiz Türkiye açısından diyorsak bildiğim kadarıyla sadece Ankara'da, Fısa'da yapılıyor tahliller. Ankara'ya gidip geliyor. Süresini tam şu an bilmiyorum ama.
O vakte kadar korkudan meraktan ölür bizim hastamız.
İşte şüphe olunca mutlaka izole edilip beklenmesi gerekiyor. Gerekli tedavi zaten Ebola'nın spesifik tedavisi olmadığı için destek tedavisini her hastanın aldığı tedavi alacak. Hmm. Şunu söylemek istiyorum. Bağışıklık sistemi bu hastalıkta çok önemli demiştik hani iyileşme durumuna göre. Stres bağışıklık sistemini kötü etkileyen bir durum. Yani hastada ölüm korkusu, işte çok ciddi bir stres altına girerse ki giriyor bu medyanın vesaire.
Evet. Abdurrahman Hocam.
Bu da bağışıklık sistemini maalesef olumsuz etkiliyor. Tabii baktığımızda mesela salgınlara baktığımızda çok ciddi rakamlar var. Yani %88'e yakın ölüm hızları var.
%88.
Yani 100 hastadan mesela daha önceki vakalarda mesela Gine'de olmuş bir salgında %88'e yaklaşmış. Bunlar tabii çok korkutuyor ama hani hastanın da eğer kendisine iyi bakıyorsa ve stres olmayacak tevekkül ehli olabilirse.
O biraz zor abi, o zaten sonra tevekkül. Yani her kişinin kârı
ama,
değil.
Evet. Yani bağışıklık sistemi çünkü stresle çok kötü.
Peki şunu soracağım Abdurrahman Hocam. Ben Ebola'lı virüsten işte birinden mikrobu almış bulundum.
Evet.
Mikrobun yoğunluğu, çokluğu önemli mi? Bir de benim bağışıklığım bunu tamamen yenip beni tamamen sağlıklı olarak hayatıma devam ettirebilir mi?
Bu önemli olduğu düşünmekte yoğunluğu. Mesela İspanya'da bir ölüm vakası oldu Ebola'dan. Bir papaz, yaşlı bir misyoner bir papaz Afrika'ya gidiyor misyonerlik faaliyeti için. Dönüşte yani oradan kapıp geliyor ve hemşireye de bulaştırıyor. Kendisine bakan hemşire ama hemşire hayatta. Papaz öldü. Muhtemelen papaz daha Afrika'da daha yoğun bir şekilde kaptı bu virüsü. Hemşire daha az yoğunlukta kaptı ve daha genç olması, yani yaşlı olan daha immün bağışıklık sisteminin daha kötü olması bu bakıldığında düşündürüyor açıkçası ama kesin bir şey 100 denemiyor.
100 tane mikrop alırsa nasıl olursun diye bir şey yok.
Evet. Yani mesela Shigella diye bir bakteri var. Onun bir sayısı bellidir. Hastalık yapması için sayısı bellidir ama Ebola'da bu tam olarak belli değil.
Daha peki daha önce salgın böyle kaç kere olmuş? Kaç kişi ölmüş Ebola'dan? Tarihte böyle yani, ses doğru düzgün bir şey var mı?
Baktığımızda son salgını konuşabiliriz isterseniz. Tabii. 2014'teki şu an 2014'te Batı Afrika ve Kongo salgını var. Kongo'daki salgında 49 ölüm olmuş, 68 vaka saptanmış ve bu salgın artık bitmiş gibi sayılır. Çünkü şu anki Batı Afrika'daki salgınla alakasının olmadığı, ilişkisinin olmadığı saptanmış ama
Batı
şu an
Afrika'da durum neymiş?
Batı Afrika'daki durum ise yine de 1472 vaka saptanmış, 843'ü ölmüş. Liberya'da 4249 işte maymun etinin en çok yendiği yerlerden birisi ve burada 4249 vakadan 2458 ölüm saptanmış.
Devam ediyor mu peki şu anda?
Devam ediyor. Bu salgın devam ediyor.
Şu hala an, şu an onlarca yüzlerce kişi ateşliyim diye hastaneye başvuruyor.
Evet, şu an Ekim ayındayız ve salgın devam ediyor. Özel merkezleri var, laboratuvarları var. Yani Ebola şüpheli hastaların gönderildiği yerler var. Orada şu an salgın devam ediyor ve baktığımızda 8973 vakanın 4484'ü ölümle sonuçlanmış.
Bu neresi?
Bu total şu anki salgında ölenlerin sayısı, Afrika'da ölenlerin. Ama bunun dışında Afrika dışında görülen ülkeler, mesela İspanya'da bir papaz demiştik. Amerika'da iki tane laboratuvar olarak doğrulanmış bir vaka var. İki tane ve bir tanesi öldü. Afrika'dan gelen bir hastaydı, seyahat eden bir hastaydı. Diğer laboratuvar olarak teşhisi doğrulanmış vakada bir hemşire, yine onun bakımını yapan bir hemşire.
O zaman sağlık personellerini hariç bıraksak yoldan geçen adamı çok etkilemeyecek anladığım kadarıyla.
Yani en büyük risk altında hani daha önce de söylediğimiz gibi ailesi, yakın dostları, yakın çevresi ve hekim yani sağlık personelleri, bakım hizmeti verenler. Ondan başka baktığımızda
Türkiye'de var mı hiç kanıtlanmış vaka?
Türkiye'de şu ana kadar Ekim ayı itibariyle söylüyorum 5 tane şüphelenen vaka oldu Afrika'dan gelip ama hepsi de sıtma oldu gösterildi.
Sıtma... En son sizin hastanede olmuştu Abdurrahman Hocam o hikayeyi.
Şimdi orada maalesef medyanın çok ciddi bir abartması oldu. Hastanemizde...
Ama lazımdı yani bu kadar haber yapıldı artık üzerine bir çilek konması lazımdı. Bir haber lazımdı yani.
Şimdi hasta şöyle Fidişi sahilinden geliyor Batı Afrika'dan bir ülke. Oradan gelen hastanın 21. günü Türkiye'deki ve bu süre zarfı içinde son yani 21. gün civarında ateşi çıkıyor. Sıtma savaşa gidiyor.
Şunu söyleyeyim Abdurrahman Hocam. 24. günü ateşi çıksaydı hastanın Türkiye'de nezle olmuş muamelesi görecek.
Evet. Belki nezle belki başka bir sıtması var. Yani. Sıtması olabilir. Zaten bu hastada da sıtma savaşa gidip sıtma savaş orada görüyor. Sıtman var diyor. Takip için büyük bir hastane öneriyor. Onun üzerine hasta geliyor. Ateşliyken olunca tabii Fildiş sahili öyküsü vesaire olunca ama medya nasıl böyle abartıyor? Medya diyor ki yani ilk haberler çıktığında yok uçakta bulantı kusması olmuş. Acil iniş yapmış uçak.
Tabii sen de Kurtköy Havaalanı'na yakın zaten.
Havaalanı'na yakın diye.
İyi yazmış.
Neler uydurmuşlar yani. Ondan sonra hasta mesela şu an bilgi olarak da söyleyeyim. Anadolu yakasında Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde bu vakalar gönderilecek. Avrupa yakasında Haseki Hastanesi'ne gönderilecek. Ama tabii bunu ben burada söyledim ama inşallah sıkıntı olmaz. Yani şu açıdan bu hastanelere gitmeyelim diye bir şey yok. Bunlar özel odalarda alınıyor. Hani her yer karantina altına alınıyor gibi.
Olursa gidecek. Daha giden neden
olursa, yok. Yani. Giden yok. Yani şey olarak Ebola teşhisi konan yok ama olursa oralarda toplanılacak. Ve bu hastada şu an yani sıtma olduğu gösteriliyor. Sıtmanın da tedavisini alıyor bildiğim kadarıyla.
Ama sıtmanın yanında aynı anda Ebola olmaz mı peki?
Ebola olmuş olabilir ama daha çok biz 21. günden önce bekliyoruz ateşini ama onun için de hıfzıs sahaya tahlillere gitti. Son aşamasında Sağlık Bakanı'nın söylediğine göre sıtma dedi sadece. Hani Ebola çıkmadı dedi.
Halihazırda Türkiye'de Ebola virüsü tanısı alan
evet,
kimse yok.
Evet elhamdülillah. O açıdan elhamdülillah ne kadar şükretsek az ama basınındaki hemen böyle bir şey çıktı diye de hemen inanmamak gerektiğini ben bizzat yaşayarak burada
ama her halükarda şimdi Abdurrahman Hocam konuşuyoruz biz rakamları da. En kötü, en ciddi salgın günlerce gündemimizi işgal etti, bütün dünya konuştu. Kaybedilen hasta sayısı 4000.
Evet, çok ciddi. Tamam, bu Afrika'daki 4000,
çok çok önemli bir rakam da. Açlıktan günde kaç kişi ölüyor Afrika'da?
Evet.
Tokluktan kaç kişi ölüyor Amerika'da? Yani kıyaslanla Ebola'yı gündemimize almaktansa Afrikalıları doyurmayı, Batılıları da yemek yememeye ikna etmek aslında çok daha kolay ve çok daha fazla adamın hayatta kalmasını sağlayacak. Biraz abartıyoruz da galiba.
Evet, o da var. Yani şu var, ölüm korkusu açıkçası abartıyor. Yani Türkiye gelirse, sıçrarsa biz işte çok dikkat etmeyiz, sağlık çalışanımız dikkat etmezse diye.
Etmeyiz ama bizim millet çağrısı etmeyiz. Bizim aslında edilmez.
Eldivensiz muayeneler vesaire.
Biz biliriz kendimizi yani. Benim bildiğim.
Belki o yüzden çok panik oluyoruz.
Şimdi Abdurrahman Hocam benim mezun oldum 15 sene oldu. En basitinden hatırladım işte Ebola'ları, Kırım Kongo'ları, Kene virüslerini doğuda da çalıştık. Orada da bunlar çok konuşulurdu. Domuz gribi, kuş gribi bilmem ne bir sürü şey konuşuldu. Türkiye ayağa kalktı. Bana bir tek kez son çalıştığım hastanede 4 yıl kadar önce özellikle bir maske getirip vermişlerdi Sağlık Bakanlığı'ndan.
3N maske.
3N çok güzel fiyakalı bir maskeydi böyle astronotların kullandığına benzeyen. Onun dışında ne bir malzeme gördüm ne özel bir eldiven gördüm.
İşte bu yüzden korkuyoruz. Sanırım.
Ha, tedbir almadığımız için korkuyoruz.
Tedbir almadığımız için tevekkül edemiyoruz. Bu da panik yapıyor. Halbuki mesela aynı şey iş kazalarında da oluyor. Yani tedbirsizlik. Birçok mesela trafik kazaları tedbirsizlik. Hız aşırı hız işte.
Ebola'ya bakacağına bunlara bak diyorsun aslında.
Yani tedbir alırsan Allah'ın izniyle tevekkül ettikten sonra çok büyük bir sıkıntı, bu kadar korkacak sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum ama maalesef ülkemizde
işler böyle işlemiyor.
Yani bir bilinç hala tam anlamıyla oluşmadı.
Peki.
Ciddi bir artış var, güzellikler var ama yeterli bilinç hala istenen seviyede değiliz.
Olur maalesef. İnşallah.
Değil. İnşallah. Yani.
Peki Abdurrahman Hocam, etkin tedavi yok, spesifik tedavi yok dedik ama şimdi ne yapacağız? Tanı kesinleşti. Geldi fısa dedi ki bu adam Ebola.
Evet, bu bulgusunu tedavi edeceğiz. İşte ateşi varsa düşürülecek. Çünkü çok aşırı yüksek ateşte de ciddi sıkıntılar oluşabilmekte. Ondan başka sıvı kaybı varsa ishali olabiliyor dedik. Bulantı kusma olabiliyor. Bulantı kusma olunca elektrolit dengesi bozuluyor hastanın. Elektrolit dengesi çok aşırı bozulacak olursa ciddi halüsinasyonlar vesaireler, nörolojik semptomlar da gelişebilmekte. O yüzden tedavisinin serum tedavisi neyse artık onu hekim hastanede yatırarak durumunu tedavisini düzenleyecek. Bunun yanında işte oksijen durumu ve kan basıncı çok önemli. Çünkü kanda da çok yayıldığı için ilerleyen zamanlarda ciddi hipotansiyon dediğimiz tansiyon düşüklüğü, şok vesaire gelişebilmekte.
O zaman altta yatan hastalığı olan hastalar özellikle riskli.
Özellikle tabii ki. Yani birincisi bağışıklık sistemi düşük olan hastalar daha büyük risk altında. Neden? Bu virüsün tedavisi en büyük çarpışacak şey immün sistem, bağışıklık sistemi. Kimler? Her programımızda konuşuyoruz ama çok önemli. Mesela şekeri kontrolsüz giden hastalar, diyabet hastaları bunlar.
Ebola'dan bile ölme ihtimalleri daha çok diyorsunuz.
Yani ciddi her türlü enfeksiyon açısından ciddi risk altında. Ondan başka kanser olup kemoterapi aldıktan sonraki dönemde eğer nötropenik dediğimiz ak yuvarların sayısının azaldığı dönemler, o dönemler çok ciddi risk altındalar. Bazı hastalar çok çok daha uzun sürebiliyor. Ondan başka kronik hastalığı olanlar, kronik işte obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar, bunlar hep risk altındalar. Bunun yanı sıra doğuştan gelen immün yetmezlik hastalığı olan hastalar. Onlar her zaman hayatları boyunca.
Şimdi o zaman şimdi Abdurrahman Hocam benim anladığım şey şu. Bir, zaten yapılacak bir kısmını hekimler yapacak. Hekimlerin bile hepsi yapmayacak. İstanbul'da bile iki merkezde toplam belki 10 kişi bu işte uğraşacak.
Evet.
O zaman bizim bunu konuşmamız.
Yani bu ciddi bir salgın haline gelmezse inşallah.
Gelmezse. Evet. O zaman bizim burada konuşmamız gereken şey sizinle daha sonra genişçe bir program yapmayı tasarladığımız bağışıklık sistemi nedir, ne işe yarar, nasıl güçlendirilir diye genişçe konuşacağız ama
İnşallah.
Kısaca böyle programımızın son 3-4 dakikası artık. Bir, ilk saldırı anında mikroplar tarafından korunmada bağışıklık önemli. Bir de hastalık oluştuktan sonra genel teyakkuz, seferberlik halindeki bağışıklık evet. Önemli. Her ikisi için de kabaca kısaca yapılabilecek neler var?
Birincisi temizlik, hijyen çok önemli. Kişisel hijyen çok önemli. Daha önce yine bununla alakalı çok güzel bir program yapmıştık. Mesela evinize giriş çıkışta mutlaka el yıkama, el dezenfektanları eğer yani herkesin dokunduğu yerlere dokunuluyorsa o çok önemli. Ondan başka yine bağışıklık sistemimizi düzenli olması yanı sıra cildimizi korumamız da Bu Ebola çıkınca daha da önemi artıyor.
Cilt bakımı bir ekstra değildir. Olması gereken olması, bir sağlık tedbiridir.
Evet, olması gereken bir sağlık tedbiri. Çünkü ciltteki açıklar, yaralar, çatlaklar hep...
Peygamber virüsü... Efendimizin saçlarını zeytinyağıyla yağladığını ben 3-4 kez okumuştum.
Evet hocam.
Acaba bununla bir alakası var mı? Cilde yağlasak mı?
Olabilir hocam. Yani
bakım amaçlı fayda eder diye düşünüyorum ama.
Yapılabilir. Önemli olan o cilt emanetine düzgün bir şekilde sahip çıkabilmek.
Bakımını yapmak
bakımını
lazım.
Yapabilmek. Duş çok önemli tabii. Düzenli bir şekilde alınması. Zaten dinimizde de haftada en az bir kere yıkanması vücudun üzerindeki hakkı. Bunun yanı sıra cuma günü guslün vacip olması vesaire. Bunlar da çok önemli tedbirler diyebiliriz.
Peki bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz Abdurrahman Hocam? Yani mesela böyle bir şey vardır. Fermentasyon ürünü olan gıdalar bağışıklığı güçlendirir. İşte yoğurt, turşu, kefir gibi. Böyle şimdi, başka sihirli formüller var mı? Ne? Dönem dönem işte kuşburnu çayı biliyorsunuz. Bir prim yapıyor, bir grup insan zengin oluyor.
Özellikle C vitamininin en bol olduğu besin olarak kuşburnu tabii. Ama genel olarak başlıklandıracak olursak uyku çok önemli. Uyku düzenli olması, yeterli ve düzenli olması... Hatta İbn Sina'nın uykuyla ilgili bir öğütü var. Yeterli alınan bir uyku vücudu dinlendirir, organların kendini toparlanmasını sağlar ama fazla uykuda, aşırı uykuda çok ciddi tembelliklere sıkıntılar.
Ama onun ortası yok Abdurrahman abi. 6 saat mi 8 saat mi bir rakam söyle.
Şimdi yapılan araştırmalarda en az 4 saatin yeterli olduğu düşünmekte vücut. Ama abi, bir anda
biz,
da
biz ortalama insanlar
ortalama 6-7 saat diyebiliriz. Ama 8-10 saate çıkaranlar onlar vücutlarına zarar vermekte. Ama çocuklar için değil tabii bu, erişkinler için söylüyoruz. Hı-hı. Bunun uykunun yanı sıra düzenli beslenme çok önemli. Yeterli ve dengeli beslenme. Bütün gıdalardan işte vitamin işte içeren sebze meyve vesaire, ondan sonra et, kırmızı et, beyaz et, balık özellikle vesaire. Bunun dışında düzenli hareket de çok önemli. Dolaşım sistemimizin düzenli olması açısından günlük yapılan yürüyüşler de çok önemli. Bunu inşallah bir sonraki programımızda daha detaylı bir şekilde konuşuruz diye düşünüyorum.
Peki. Abdurrahman Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İçimize su serptiniz. Yani ben bunu anladım bu salgından dolayı. Bu programdan dolayı bu salgından çok korkmam
gerekiyor. Tedbir ve tevekkül inşallah. Yani bu kadar. İki kelimeyle.
Mesajımız bu diyorsunuz.
Tedbir ve tevekkül.
Peki. Kıymetli dinleyenlerimiz, uzman doktor Abdurrahman Sarmış Bey ile yapmış olduğumuz programımızı burada sonlandırıyoruz. Ebola ile ilgili inşallah aklınızda kalan soruları açık bir şekilde cevaplamışızdır diye ümit ediyoruz.
İnşallah,
teşekkür ederiz
inşallah,
Abdurrahman
Hocam. İnşallah rica ederim.